Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Bugün programımızda şehir ve şehirli arasındaki münasebete dikkat çekmeye çalışacağız önümüzdeki dakikalarda. Evet kıymetli dinleyiciler, şehir ve şehirli arasındaki etkileşim, şehir ve şehirli arasındaki birbirini etkileme veya dolayısıyla birbirini doğurma ya da oluşturma döngüsü anlaşılıyor bu kavramdan. Bu döngüde şehir ve şehirli birbirleri yanında kesinlikle bir çelişki oluşturmazlar. Eğreti durmazlar. Birbirlerini asla inkar etmezler. İstanbul'la alakalı yazılmış olan bazı şehrengizlerden de bu münasebeti özellikle tarihi bir süreçte de çok şiddetle gördüğümüz ve bu sürecin bu birbirini etkileme durumunun da çok önem atfedilen bir husus olduğuna şahitlik ediyoruz. Burada şehir ve şehirlinin temel vasıfları aslında söylenir. Söz gelimi bir şehrengizde yer alan şehir için zamanın gün görmüş ihtiyarıdır ki tecrübe konusunda derya onun dizlerine gelmemiştir sözüne. Olgunluk, fazilet ve irfan denizidir. İnsanları adaletli ve esnafı insaflıdır şeklinde bir şehirli tanımıyla mukabele ediliyor. Peki nasıl oluyor da bir şehir olgun, fazıl ve arif olabiliyor? Geçirdiği bütün dönemleri kendisinde biriktiriyor ve onları sonraki hallerine, biçimlerine nasıl devrediyor? Aynı şekilde bir şehirli nasıl olur da şehrin olgunluğunu, faziletini ve irfanını hisseder, fark eder, idrak eder ve bunu temellük eder? Bu konularda özellikle akademisyenlerin yaptıkları çalışmalar çok aslında konunun anlaşılmasını sağlayacak niteliğe ulaştı diyemeyiz. Çünkü tamamen farklı mahfillerde ve masa başında üretilen çalışmalar olduğunu görüyoruz. Yani araziyle münasebeti olmayan çalışmalar olduğunu fark ediyoruz. Ayrıca yine aynı araştırmalarda nedense insanların sadece insanlarla olan münasebetleri dikkate alınıyor. İnsanın insan dışı varlıklarla hatta kainatın tümüyle olan iletişimi hesaba pek katılmıyor. Elbette bu durumda pozitivist bir ahlakın, yani sadece insan merkezli, antroposentrik diye tanımlanan insan merkezli, tabiatı cansız olduğu için kıymetsiz, değersiz atfeden bir zihniyetten bahsediyoruz. Hal böyle olunca sadece insanlarla insanlar arasındaki ilişkilerin, münasebetlerin incelendiği akademik çalışmalar ortaya çıkıyor. Yapılan insan ve doğa ilişkisi üzerindeki çalışmalardan ulaşılanlara göre bu ilişki insanın tabiatı sınırsız bir tüketim malzemesi gibi görmesi ve onun getirdiği zararlara karşı sürekli önlem alma çalışması üzerine kurulu. Yani tabiatla münasebetimiz bizim tabii afetlere karşı ya da öncelikle tabiatı yenme, ona hükmetme ve akabinde de ondan gelebilecek olan zararlara karşı insanın kendini koruma çabalarıdır. Yapılan tüm münasebet kurgusu bunların üzerine dayanmış durumda. İnsanın ve tabiatın çalışmaya dayalı bu ilişkisini bazı bilirkişiler insanın dünya sahnesine çıkışından itibaren başladığını belirtiyor. Böyle bir insan tipini nasıl, kim, nerede çizdi bilmiyoruz ama bize kadar hala ulaşan bir görüş olduğu da muhakkak. Bu cidalleşmeci, mücadeleci bakış ve bunun aksine tabiatla dost bir insan tipi üzerinden bakılacak olursa, insanın ihtiyacı olan şey, bütün bir varlık alemiyle dost ve iç içe hayat sürmesine imkan verme girişimini aralamak esas konudur burada. Peki bunu nasıl sağlayacağız? İnsanın üzerinde barındırdığı şefkat, merhamet gibi insani ve İslami bütün hasletlere baktığımız zaman, onların hepsinin tabiatla sağlıklı münasebet sayesinde beslendiğini görmekteyiz. Fıtri olan bu husus, zamanla ya daha olgun bir hal almakta ya da an be an kaybolmakta. Sağlıklı bir şehirde olması gereken özelliklerden biri, şehrin topografyaya, yani o hep gözle görülebilen çelişkiden bahsediyoruz şehirle alakalı. İşte en mühim hususlardan bir tanesi şehrin topografyaya, yani yeryüzü şekillerine, eğimlere, yükseltilere uygun olması. Dolayısıyla insan yeryüzünün kendisine verdiği tabii güzelliklere müdahale etmeden yerleşecek ve kendisine sunulan güzellikleri temaşa edecek. İşte en mühim hususlardan bir tanesi de bu. Bu güzellikleri, tabiatı temaşa edebilmek. Biz gökdelenleri, yüksek binaları ya da topografyanın bozulmasını, topografyaya şiddetli müdahaleyi hep olumsuz bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah güzeldir, güzeli sever, yeryüzünü güzel yaratmıştır ve bir düzen içinde yaratmıştır. Dolayısıyla insanın yapacaklarının da bu düzenle müvazi olması şarttır haddi zatında. Ve bu güzelliği temaşa etmek insanın en tabii hakkıdır. Anayasada yer alması gereken, kısmen yer alan hakkıdır. Ancak bugünkü imari faaliyetlerin insanın bu hakkına tecavüz olduğunu da teessüfle, esefle görüyoruz. Evet, söz konusu bu temaşa, insanın ikamet ettiği yerden olabildiği gibi tabiatın kendisini en açtığı mekanlarda ve anlarda da olabilmekte ve hatta olabilmelidir. Gün batımı, gün doğumu gibi tabii güzellikler temaşa edilebilmeli, izlenebilmeli. Bunlar temaşa edilebildiği gibi şehrin dahil olduğu medeniyet ailesine ait, aslında dünya görüşü bağlamında da söyleyebiliriz ama bizim için medeniyet ailesine ait abidevi yapılar da temaşa edilebilmeli. Şehrin özelliklerinden biri daha devreye giriyor hemen burada. Buysa rahat ve sağlıklı bir ulaşım olarak zikredilebilir. İşte İstanbul'la alakalı sürekli anlatılan mesele, Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Külliyesi'ni seçerken Hazreti Peygamber'den ilham aldığı şeklindedir. Hazreti Peygamber nasıl Mescid-i Nebevi'yi hem merkezi bir yer olarak konumlandırması ama yine en önemli kriterlerinden bir tanesi de Mescid-i Nebevi ile alakalı rahat ulaşılabilir bir yerde olmasıdır. Fatih de aynı şekilde Fatih Külliyesi'ni İstanbul'un hem merkezi hem işte silüet oluşturacak hem merkezi bir yer oluyor hem de ulaşımın rahat olabileceği bir yere konumlandırmıştır. Bizim şehir telakkimizde yine kriterlerden bir tanesi budur, rahat ulaşım. Çünkü insanın büyük bir sekinet haliyle geçirdiği anlardan kendisine sirayet eden bütün güzellikler, sosyal hayatında, iş hayatında ve ibadet hayatında da somut hasletler olarak yansıyacaktır. Bunlar aile, komşu, arkadaş, iş ve tanıdık tanımadık herkesi içine alır. Bu noktalardan, bu zaviyelerden olaya yaklaştığımızda, ülkemizde elbette çok vahşi bir kentleşme olmakla birlikte, hala o tabiatını, hala o insaniliğini koruyan mahallelerin, meskun mahallerin, kasabaların olduğunu da yine sevinçle, mutlulukla, sürurla görüyoruz. Kıymetli dinleyiciler, ulaşım meselesinden bahsetmişken, şehir bağlamında acaba ulaşım hatları ve mekanları belirgin karakteristik özellikleriyle bilmek, değerlendirmek, çünkü ulaşacağız, ulaştığımız bu monumental denilen abidevi şaheserler farklı zaviyelerden, farklı açılardan, içinden, dışından ve tüm cephelerinden bakacağız, izleyeceğiz. Her defasında ayrı bir lezzet alacağız ama işte bu ulaşım ve ulaştığımız, yani yol ve menzil ve hedef, bunları bilmek, değerlendirmek neden önem arz ediyor? Bir yol insanı nereye çıkarır ve bir mekan insana ne giydirir? Bunları bilmek gerekiyor. Şimdi olumsuz bir örnek olacak ama ulaşım denildiğinde ilk olarak İstanbul'da çeşitli araçlara binen insanların karşılaştıkları zorluklar. Yani yolda sadece yolun zahmeti değil, yola çıktığınız o araçların da zahmeti yine bizi çok zorlayan, bizi ulaşmak istediğimiz yerden de zevk almamızı, lezzet almamızı engelleyen bir husus olarak karşımızda duruyor. Bu sadece toplu taşıma araçları için geçerli bir şey değil. Arabasıyla seyahat eden insanların da içine düştüğü durum bundan çok farklı değil. Özellikle trafik sıkışıklığı, insanların birbirine karşı tahammülsüz olması, merhametsiz olması, diğer gamlığın ortadan kalkmış olması yine yolda insanın varacağı menzilden ya da varacağı hedeften, nihai varış noktasından lezzet almasını engelleyen konular olarak yine karşımızda duruyor. Böyle bir ulaşım sistemiyle insanın iradesinin elinden alındığı temel noktamız İslam'ın hem sosyal yönüyle baktığımızda hem sanatsal yönüyle baktığımızda temel düsturunun insanın iradesinin eline verilmesi olduğunu, insanın iradesinin kendine verilmesi olduğunu görüyoruz. İşte bu toplu taşıma araçları, bu bizim kendi şahsi araçlarımız dahi insanın iradesini elinden almakta şehir hayatında. Nasıl? Gitmek istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Bu kadar basit. Trafik var, sizi engelleyen birçok şey var. Dilediğiniz gibi hareket edemiyor. Gitmek istediğiniz zaman gidemiyorsunuz, duruyorsunuz. Bu işte insanın önünü kesseniz, yürüyen bir insanın başka bir yol bulmaya çalışacaktır. Geri dönecektir, sağdan dolaşacaktır, alttan, üstten bir şekilde. Ama araçlarla bunu yapmamız mümkün değil. İşte böyle bir zorlayıcı, insanın iradesini elinden alan ulaşımın insanı götürdüğü mekan da ulaşımdan bağımsız, saf güzelliğiyle kalmış bir mekan olabilir mi? İnsanın ruhi tenezzül duyacağı ve lezzet alacağı bir seyahatin insanı neye dönüştüreceği ve insana ne tür duygular yükleyeceği ile aksi durumda insanın neye dönüşeceği ve ne tür duygular yükleneceği ortada. Bunlarla birlikte insanın fıtratına uygun gelişiminde toprakla ve yeşille temasını da hatırlamak gerekir. Bu konuda Profesör Doktor Teoman Duralı'nın bir programda söylediği, "Ayağı çime basmayan bir çocuğa siz merhameti veremezsiniz." sözü zannediyorum tüm meseleyi müthiş derecede özetleyen bir cümle olacaktır. Bugün elbette Anadolu'da birçok kasabada, birçok köyde ayağınızı basabileceğiniz toprak ve çim bulmak çok rahat. Ancak özellikle ülke nüfusunun %60'ının şehirlere, %70'inin şehirlere geldiği bu coğrafyada, bu Anadolu'da, Türkiye'de, kentlerimizde toprak ve çim bulmak artık mümkün olmamakta. Birçok yerde coğrafi olarak baktığınızda, evet, toprak çok fazla, çim çok fazla, suyla münasebet kurmak çok mümkün. Ama bu bir gelişmemişlik olarak algılanıyor günümüzde. Elbette doğru. Gelişme, ilerleme bunlar zaten sevdiğimiz şeyler, sevdiğimiz çok bize yakın kavramlar değil. Buralar her ne kadar gelişme olarak telaffuz ettiğimiz şey buralarda da başlamış olsa da henüz kapitalizmin bu yoğun saldırısının kırsala ulaşamadığını, kırsala yeterince ulaşamadığını, orayı hakimiyeti altına alamadığını da görüyoruz. Ancak insan aklı hem para kazanmanın hem de insan kalmanın yolunu bulamıyor, bulamayacak da. Ama bunu asgariye indirmenin yolları olmalı diye de düşünüyoruz. İnsanın dönüştürdüğü şehir, kendisinin bütün akıl ve vicdan melekelerini koparıyor ve alıyor sanki. Her şeyiyle kontrolsüz bir maceraya ve mecraya gidiyoruz. Nitekim şu an kocaman İstanbul sakinleri gönül huzuruyla üzerine ayak basacağı toprağı ve çimi aramak zorunda. Peki neyle arayacağız? Hangi yolla gideceğiz? Sokaklara ve evlere de değinmek lazım elbette. İstanbul'un henüz göç istilasına uğramadığı zamanlarda dar sokakları, çıkmaz sokakları ve bu sokaklara münasip bir iki katlı evleri vardı. O sokaklar sakinlerine mahrem, herkesin yolunun düşmeyeceği bahçe duvarlarından ağaç gölgeliklerinin ve rengarenk çiçek ve güllerin sarktığı sokaklardı. Bu sokaklar her gün güneşin merhamet ve şefkat dağıtan hüzmelerinden elbette nasiplerini alıyorlardı. O çiçeklerin ıtırlarından, kokularından nasiplerini alıyorlardı. Bunları tabii biz bilmiyoruz, yetişemedik. Bunlar hep bizim dinlediğimiz ve okuduğumuz kadarıyla böyle. Göç dalgasıyla birlikte yığılmalar başlayınca o dar ve mahrem sokaklar yerlerini çok katlı apartmanlara bıraktı. Ve bunu da ilerleme, modernleşme olarak gösterdiler. Sakinlerinin rahat nefes aldığı, çiçeklerinin mevsimden mevsime uyanıp uykuya daldığı bu sokaklar önce nefeslerini kaybetti. Karanlık bir dehliz, bir kabir haline geldi bugün bu sokaklar. Sonra bu sokaklar yüksek binalar gölge yaptığı için güneşin uğramadığı sokaklar, rutubetli sokaklar haline geldi. Elbette artık bu çiçeklerin de bu derin uykularından uyanmadıklarını görüyoruz. Kıymetli dinleyiciler, insanlar güneşin girmediği evlere girip bedeni ve ruhi türlü hastalıkları davet. Çağımızın en büyük hastalıklarının hep psikolojik rahatsızlıklar olduğunu görüyoruz. İşte bunlar bedeni ve ruhi hastalıkların arttığına, özellikle ruhi hastalıkların arttığına da çok kuvvetli bir delil. Birçok psikoloji hastanesinin açıldığını, her yerde bu tip servislerin açıldığını, insanların sürekli bir bunalım halinde olduğunu görüyoruz. Suçlu elbette sokaklar ama bu sokakları da bu hale getiren insanlar. Komşuluğun kalmadığını, merhametin, şefkatin, dolayısıyla tüm insanlığın, o faziletlerin yok olduğuna şahitlik ediyoruz. Bugün hem Anadolu'da hem de dünyada, Afrika'ya baktığımızda, Orta Doğu'ya baktığımızda, teknolojinin uzağındaki bu kara ve sıcak topraklarda insanlar henüz toprağa diri diri ve toplu olarak gömülmüyorlar bizim gibi. Oysa bu güzelim şehirlerimizde milyonlarca insanın yer altında yaşadığına şahitlik ediyoruz. Bugün zannediyorum İstanbul'da 6-7 milyon insan gününün 3-4 saatini yer altında, hem çalıştığı yerlerde hem metrolarda geçiriyor. Sadece buralar değil, güneş almayan, rutubetli, hava almayan dairelerde insanlar, apartman dairelerinde yaşıyorlar. İşte bu da bir yaşam savaşı. Böyle bir yaşam süren insan neye dönüşür? Bunu da bugünden kestirmek çok mümkün. Gördüğümüz ve yaşadığımız yerlerle ilgili kanaat ve tecrübelere dayanarak birçok fikri burada serdedebiliriz, zikredebiliriz. Bunlar elbette genel geçer bir çıkarım olarak değerlendirilemez. Ancak bunlar her geçen gün toplumun sadece bir kesimi değil, birçok kesimi tarafından yaşanan hadiseler olarak karşımızda duruyor. Anadolu'nun büyüyen şehirleri de İstanbul'un düştüğü duruma düşüyorlar. Dolayısıyla insanların dönüşme ve macera ve mecraları korktuğumuz cihette oluşuyor. Birçoğumuzun önemsemediği ya da küçük tepkilerle geçiştirdiği bu tecrübeler görünmez bir çığ halini alıyor. Görünmez bir çığ halini alıyor. Her an büyümekte, her an derinleşmekte bu çığ. Toplumların soyut ve sosyal olgu ve olayların etkisini bedeni arızalar gibi görmelerini sağlamanın yollarını bulmamız lazım. Nasıl bir insan, ama elbette bedenle alakalı konularda bir de acı var, acı eşiği var. Bu ahlaki meseleler, bu şehirle alakalı, hakikaten bize aslında bedeni ve ruhi rahatsızlık olarak dönen bu şehirdeki problem, bu tabiattaki oluşturduğumuz sıkıntılar bize şu anlık acı vermediği için çok önemsemediğimiz konular olarak duruyor. Ancak bir Müslüman tefekkür etmek mecburiyetinde, akletmek mecburiyetinde olan insan bunlardan fikri bir acı duymak zorunda. Zira ilerleyen zamanlarda duymadığımız fikri bu acılar bize bedeni ve ruhi acılar olarak dönüyor. Evet kıymetli dinleyiciler, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.